Ayrım 6.
Öğrenci sayısı 10-15 olan okullarda verilen eğitim hizmeti eksik öğretmen nedeniyle kalitesi düşük ve maliyeti yüksek olmaktadır. Yurt dışında bulunan Türk işçi valilerinin sayısı 3.3 milyonu bulmuştur. İşçilerin %91.88'i Avrupa, 4.35'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşamaktadır. Avrupa ülkelerinde 3 milyon nüfus olan nüfusun %41.019 yaş grubundadır. 1999-2000 öğretim yılında okul öncesinde %20.986, ilk öğretimde 464.914, orta öğretimde 123.235 özel eğitim okullarında 35.654 ve mesleki öğretimde 122.306 olmak üzere 867.095 öğrenci öğrenim görmektedir. Yurt dışında örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin %14'ü okul öncesinde, %54'ü ilk öğretimde, %14'ü orta öğretimde, %4'ü özel öğretim kurumlarındadır. %14'ü ise mesleki öğretimde bulunmaktadır. Yurt dışında örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrencilerin ülkelere göre dağılımı: Almanya %65, Hollanda %8, Belçika %5, Fransa %10, Avusturya %4, İsviçre %3, Danimarka %2, İsveç %1, İngiltere %6 ve Avustralya %0.5'tir. Almanya'da 465, Belçika'da 97, Fransa'da 182, İsviçre'de 49, İngiltere'de 13, Avusturya'da 2, Batı Trakya'da 16, Suudi Arabistan'da 74, İran'da 3, Libya'da 17, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 55, Gürcistan'da 2 olmak üzere toplam 975 öğretmen görevi yapmaktadır. Yurt dışında eğitim gören işçi doktor çocuklarının üst öğretime geçerken Türkçenin yabancı dil sayılmaması, bulunduğu ülkenin dilini öğrenmeme yetkiliğiyle ilk öğretim sıralarında elenmesi, çıraklık eğitimi için yer bulunamaması, bulundukları topluma uyum sağlayamamaları gibi sorunlar da vardır. Dil eğitim ilişkileri nasıldır? Bir ülkede herkes tarafından okunabilen, yazılabilen bir dil konuşuluyorsa, ulusal bir eğitim sistemi kurmak kolaylaşır. İki ya da daha fazla dil konuşuluyorsa, eğitim dilinde bazı sorunlarla karşılaşılır. Farklı dillerin konuşulması okuryazarlığını ve demokratizasyonun gelişmesinde engeller yaratır. Ülkemizde dil birliği olduğu için eğitim yönünden sorun yoktur. Ulusal ve resmi dil aynıdır. Sorun Kürtçe konuşan ve Doğu Güneydoğu halkı bakımından söz konusudur. Evinde ve yakın çevresinde Kürtçe konuşan çocuk okulda Türkçe öğrenim görmektedir. Bu nedenle çocuklar okulda dersleri izlemede güçlükle karşılaşmaktadırlar. İlkokulu bitirinceye değin konuşma zorluğu çeken çocuklar ileriki öğrenim aşamalarında sorunlu olmaktadırlar. Sorunun çözümü için çeşitli yollar vardır. Televizyon kanallarının yaygınlaştırılması, velilere yetişkin eğitimi kurslarında Türkçe dersleri verilmesi, okul öncesi kurumların yaygınlaştırılarak Türkçe dersleri verilmesi, yatılı bölge okullarının yaygınlaştırılması alınması gereken önlemlerdir. Din-eğitim ilişkileri nasıldır? 18. yüzyıla değin genellikle tüm okullar din adamları tarafından açılır ve yönetilirlerdi. 18. yüzyıl öncesi tapınılan yerlerin başka işlevleri de vardı. Okuma, yazma, sayma becerileri buralarda başladı. Din adamları din işlerinin dışında çocukların eğitimiyle ilgili de ilgilenmişlerdir. Modern devlet ve endüstrileşme sonucu 200 yıl önce dini okullardan ayrı okul ve eğitim sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Kamu yönetimleri laik amaçlar peşindedir. Bunun iki nedeni vardır. Modern devlet laik amaçlar peşindedir. Eğer bir ülkede birden çok mezhep varsa laik sistem en uygun çözüm yoludur. Ülkemiz halkının %99'u Müslümandır. Anayasa gereği laiklik ilkesi hakimdir. Laiklik din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Kemalizme göre Müslümanlık bireyin ibadetine indirgenmiştir. Din üzerine devlet denetimi vardır. İslamiyet bütüncü bir öğretidir. İslamiyet'te bütüncülük şeriat kavramı ile tanımlanır. Şeriat Arapça yol anlamındadır. İnsan ve toplum yaşamının şeriat tarafından düzenlenmesiyle İslamiyet'e göre Allah'a giden yola girilir. İslam hukuku batıda gelişen hukuk kavramına uymamaktadır. İslam hukuku hukuk norm ve kurallarını dinin parçası kabul etmektedir. İnsanın yaşamını nasıl sürdüreceği, çevresiyle ilişkilerini nasıl ibadet edeceğini dince belirlemektedir. Din hangi davranışların zorunlu, hangi davranışların izin verilen davranışların olduğunu, hangilerinin kınanan, hangilerinin yasak, hangilerinin özgür olduğunu belirtmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut, 2. Selim dönemlerinde yaşanan yeni gerçekler ve gereksinmeler karşısında kapsamlı reformlar yapılmıştır. Reformlar yapılırken temel meşruiyet anlayışı değişmemiş, külah yerine fes giyilirken ya da batıda gelişen bilimler okutulurken sünnete uygunluğu yönünde fetvalar alınmıştır. Çünkü 19. yüzyıl Osmanlı toplumu 7. yüzyıldaki Arap toplumuna göre yeni kurumlara gereksinimi vardır. Kurtuluş Savaşı sonrası büyük toplumsal dönüşüm laikliği ön plana çıkarmıştır. Laik Cumhuriyet İslamiyeti bireyin Tanrı'ya ibadetine indirgemiş, diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla toplumun dinsel yaşamını kontrol altına almıştır. Laiklik demokrasinin temel ilkelerindendir. Laikliğin kökeni akılcılığa dayanır. Akılcılık bilimselliktir. Bilimsellik yaşamın her alanda geçerlidir. Olayların nedeni, sonuçları bilimsel olarak açıklanmalıdır. Bilimin yol göstericiliği uygarlığın gereğidir. Toplumda değişme nedir? Tüm toplumlar sürekli hareket halindedir. Toplumda sürekli dinamizm ve değişme görülür. Toplumsal davranış örnekleri toplumsal yapılar. Toplumsal sistemler, toplumsal kurallar durmaksızın değişir. Değişme her zaman aynı hızda olmayabilir. Bazı dönemlerde olağanüstü değişmeler olur. Bazı dönemlerde gelişmenin hızı yavaşlayabilir. Değişme, belirli bir toplum esas alınarak oluşan farklılaşma olarak tanımlanabilir. Toplumsal değişme ise toplumsal yapının ve onu oluşturan toplumsal ilişkilerin ve bu ilişkileri belirleyen toplumun kurallarının değişmesidir. 18. yüzyılda endüstri devrimi başlamıştır. Yaşam biçimi ve yapılan işler değişmeye başlanmıştır. Tarım işleri yanında sanayi işleri oluşmuştur. Tarlalardan fabrikalara geçiş başlamış, kentlere doğru göç olmuştur. Yeni bir yaşam tarzının ortaya çıkmasıyla yeni sistemlere gereksinim duyulmuştur. Bireyler arasındaki ilişkiler ekonomik faktörlerce yönlendirilmeye başlamıştır. Para ve çıkar temel faktörler olmuştur. Sosyal bilimciler toplumsal değişme konusunda şu sayıltılara bakarak çalıştılar. Değişme doğal bir olgudur. Değişme kaçınılmazdır. Değişme süreklidir. Değişme gereklidir. Değişme benzerlik gösterir. Toplumsal değişmeyi yaratan etmenler, dış etmenler, coğrafi ya da çevresel, istila, kültürel temas, yayılma, iç etmenler, keşif, icat, nüfus hareketleri. Çağımızda olağanüstü ve bilimsel teknolojik gelişmeler tüm ulusların ortak sorunlarını paylaşması kültür dinamizmini geliştirmiştir. Toplumsal değişimde teknoloji önemli bir nedendir. Teknolojinin yarattığı değişiklikler kolaylıkla görülebilir. Örneğin mutfak eşyaları, televizyon, gemi, uçak, otomobil gibi önemli bir teknolojik değişme kaynağıdır. Teknoloji doğanın olumsuz güçlerini olumluya çevirmeye, doğayı denetlemeye olanak verir. Teknoloji insan ilişkilerini de etkiler. Modern dünyaya değişmeler hızla benimsenmiştir. Toplum değişmeleri açıktır. 1950 sonrası ülkemizde değişiklikler incelenirse, altyapı hizmetleri, sendikalaşma, sanayileşme çabaları, tarımda modernleşme çabaları, kentleşme, moda akımları, turizm, kitle iletişim araçları, ev gereçleri. Bu değişiklikler 40 yılda hızla oluşmuştur. Sorunun bu değişmede eğitimin rolüdür. Bu değişmeler eğitim programlarında amaçların yeniden saptanmasına verilen bilgilerin analizine, öğretim yöntemlerine büyük değişiklikler gerektirmiştir. Sorunların anlaşılması, yorumlanması, yarına yönelerek toplum dinamizminin olumlu yola girmesinde eğitim birinci dereceli etkindir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin toplumsal değişime uyum sağlayabilmeleri için eğitim programlarına toplum, ülke, komşu ülkeler ve dünyadaki gelişmelerin ayarlanması zorunludur. Gençler değişen toplumun yeni koşullarına uyacak şekilde yetiştirilmelidirler. Değişen toplum, yaşama düzeyiyle ilgili koşullar da eklenince mutlu ve özgür toplumdan söz edilebilir. Toplumsal değişmenin nedenleri nelerdir? Toplumları sürekli dinamizm ve değişmeye yönelten nedenler farklıdır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler. Teknolojik değişiklikler toplum yapısını değiştirmektedir. Teknolojik değişme ile ortaya çıkan yeni kurumlar yeni roller gerektirmektedir. Yeni kurumlar yeni okulların açılmasına neden olur. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni meslekler eğitim sisteminde yenileşmesini zorunlu kılar. Bilgisayar uzmanlığı, kent planlayıcısı, pazarlama uzmanı, turizmcilik gibi toplumsal gelişme sürecinin yarattığı yeni alanlardır. Kentleşme. Sanayileşme kentleşmeyi beraberine getirir. Tüm ülkelerde kentlere doğru göç olgusu vardır. Yüz yüze ilişkiler kaybolmakta, ilişkiler çözülme ve dağılma olmaktadır. Ahlaksal düşünceler değişmektedir. Okullarda öğrenci sayısı artmaktadır. Okul sayılarının yetersizliği eğitim niteliğini düşürür. Araç, gereç yetersizliği ortaya çıkar. Gereksinimlerde yenilikler. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırmakta, yeni gereksinimler yaratmaktadır. Elektrikli aletler her evin ortak gereksinim olup yaşama biçimini ve toplumsal ilişkileri değiştirmektedir. Kurumlarda yenilikler. Okul, iş, aile gibi toplumsal birimler yeni olgulara göre yapılanmaktadır. Öğretmen, öğrenci, işveren, işçi, anne-kız ilişkilerini düzenleyen değerler değişmektedir. Yönetimde yenilikler. Toplumun yönetimine etkin olan devlet, hükümet, yerel yönetim gibi yönetimlerin değişikliğe neden olmaktadır. Demokrasi düşüncesinin yerleşmesi nedeniyle bireyler yönetime daha çok katılmak istemektedirler. Az gelişmiş ülkelerde eğitim sorunları nelerdir? Az gelişmiş ülkeler tarımsal ekonomik yapıya sahiptir. Tarım teknikleri geridir. Gübreleme, hasat, depolama geleneksel usullere göre yapılır. Sanayileşme sınırlıdır. Kentleşme çarpıktır. Gizli ve açık işsizlik yüksektir. Beslenme yetersizliği vardır. Eğitim sorunları ise şunlardır. Eğitim programlarının geleneksel olması, başarısızlığın yüksek olması, öğretmen eksikliği, kız öğrencilerin okula gönderilmemesi, kırsal ve kentsel kesim arasındaki dengesizlik, eğitim tüketicidir. Okul açılırken belirli kriterlere uyulmaması. Sanayileşmiş ülkelerin eğitim sorunları nelerdir? Sanayileşmiş ülkelerin ekonomik yapılarında farklılıklar olmasına karşın ortak bazı özellikleri vardır. Teknoloji ileridir. Büyük işletmeler küçük işletmelerin yerini almıştır. Üretimde kullanılan bilime önem verilir. Nüfus dengesi sağlanmıştır. Doğum oranı az, yaşam süresi uzundur. Endüstrileşmenin toplumsal kurumlar üzerinde yaygın etkileri gözlemlenir. Ekonomi kurumu büyür, etkinleşir ve karmaşıklaşır. Aile daha önce yerine getirdiği birçok işlevi uzmanlaşan diğer kurumlara devredilerek küçülür. Bilim yeni bir kurum olarak ortaya çıkar. Teknolojik yenilikler yeni bilgilerin üretimine dayanır. Eğitimin ayrı ve çok önemli bir kurum olarak işlevleri hızlanarak artar. Eğitim sorunları ise şunlardır. Okulun rolünde artış. Kitle iletişim araçları. Yüksek düzeyde insan gücü gereksinimi. Makinenin insan yerini alması. Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Toplumsal bir kurum olarak eğitimin temel görevi bireyleri toplumun etkin bir üyesi yapmaktır. Bireyleri toplumun daha önceden benimsenmiş değer yargılarına göre yetiştirmektir. Ancak eğitim yalnızca benimsenmiş kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmakla kalmaz. Kültüre yeni ögeler katarak onu geliştirir. Bunun yanında eğitimin daha değişik toplumsal işlevleri de vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Kültür aktarımı. Eski toplumlarda kültürdeki değişmeler çok sınırlı olduğu için kültür gelecek kuşaklara deneyim yoluyla sağlanırdı. Eski kuşaklar yeni kuşaklara kültür açısından birer model oluştururlardı. Günümüzde bu görev eğitime düşmektedir. Yeni kuşaklar toplumun geleneklerini, görüneklerini, değerlerini, güzel sanatlarını, bilimsel bilgilerini eğitim yoluyla edinmektedirler. Toplumun bu değerlerini, kurallarını ve normlarını çocuğa öğretme sürecine toplumsallaşma denmektedir. Değişmeyi sağlayacak bireyler yetiştirme. Eğer toplumlar kültürlerine yeni değerler katmazlarsa, değişen ve gelişen yeni dünya toplumları karşısında geri kalırlar. Aslında uzun zaman geleneksel kuralların egemen olduğu toplumlarda değişime karşı gelme genel ve olağan bir olgudur. İşte eğitime burada düşen görev toplumda yenileşmeyi ve değişmeyi sağlayıcı bireylerin eğitimidir. Eğitimin seçme işlevi. Bir toplumda çeşitli yeteneklere ait bireyler vardır. Eğitim bir işlevi de bu yetenekleri ortaya çıkarıp işlemek ve toplumun yararına sunmaktır. Eğitim bu işlevini yerine getirirken fırsat ve olanak eşitliğini göz önünde tutar. Yani toplumun hangi kademesinde olursa olsun, ister kentte, ister köyde, ister fakir çocuğu, ister zengin olsun, eğitim yeteneklerini ortaya çıkarıp toplumun hizmetine sunmalıdır. Eğitim bu işlevleri yanında bir de gizli toplumsal işlevleri vardır. Bunlar arasında uygun eş seçme olanakları hazırlama, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı, işsizliği önleme gibi işlevler sayılabilir. Bu gizli işlevler eğitimin doğrudan işlevler arasında yer alması da dolaylı olarak yerine getirilebilir. Psikoloji ve eğitim. Eğitim psikolojisinden nasıl yararlanılır? Psikolojinin sözcük anlamı ruh bilimidir. Ruhsal davranışları inceler. Fizyolojik, duygusal ve zihinsel özelliklerle ilgilenir. Bu özelliklere ise insan ve hayvanlar sahiptir. İnsan ve hayvanlarda davranıştan söz edilir. Kısaca psikoloji, davranış bilimidir. İnsan davranışları bu davranışların özelliklerini ve nedenlerini inceleyen bir bilimdir. Davranışlar yürüme, konuşma, gülme, yemek yeme gibi başkalarınca görülen ve izlenen eylemlerde olur. Düşünme, heyecanlanma, öğrenme, kuşkulanma gibi başkalarınca görülmeyen ve gözlenemeyen iç yaşantıları ruhsal ve zihinsel süreçleri de kapsar. Psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini ve oluşum biçimlerini içinde bulunan ortam ve koşullara göre inceler. Bireyin kendini ve başkasını tanımasına yardım eder. Psikoloji, bireyin ruhsal yönlerini araştırır. Bireylerin davranışların nedenlerini bulmaya çalışır. İç ve dış uyarıcılar karşısında insan organizmasının tepkilerini inceler. Araştırmalar sonunda bazı ilkeler bulunmuştur. Eğitim psikolojisi bu ilkeleri eğitime uygular. Eğitim psikolojisi uygulamalı bir bilimdir. Uygulayıcılar ile öğreticilerdir. Eğitim psikolojisi eğitim süreciyle ilgilendiğinden genel psikolojiden ayrılır. Birey yaşamının 2-2,5 yılını okulda geçirmektedir. Öğrenim ise yaşam boyu sürer. Eğitim psikolojisi bireylerin okuldaki ve öğrenme sürecindeki davranışlarını inceler. Hem laboratuvar araştırmaları hem okul sınıf gibi doğal ortamda yapılan araştırmalara önem verir. Eğitim psikologları genel, sosyal ve gelişim psikolojinin araştırma bulgularından ve kuramlarından yararlanırlar. Örneğin öğrenme kuramları, güdü kuramları, dönem yaklaşımı gibi. Eğitim psikologları bu kurallardaki temel ilkeleri eğitim ortamına uygular, etkilerini incelerler. Eğitim psikolojisi hızlı bir ilerleme göstermektedir. Okul ve sınıftaki öğrenmelere karşı duyulan ilgi, gelişim özellikleri, tanıma ve teknikleri sayısız araştırmaya konu olmaktadır. Eğitimde başarı, psikoloji ilkelerinin eğitime uygulanmasıyla gerçekleşir anlayışı kuvvetlenmektedir. Öğretmenler, öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenleyebilmektedirler. Eğitim psikolojisi aşağıda belirtilen konularda araştırma ve çalışmalar yapar. Öğrenme ve öğretme. Amaçların saptanması, içeriklerin hazırlanması önemlidir. Öğreten yeterli olmadıkça verim alınması olanaksızdır. İyi bir eğitim öğreticinin alanında bilgili olmasına, öğrencilerine rehberlik etmesine bağlıdır. Öğretici öğretme tekniklerinde eğitim psikolojisine ait bilgilerden yararlanır. Bireysel ilgi ve gereksinimleri vardır. İlgi ve gereksinim duyulursa öğrenme daha kolaydır. İstenilmeden öğrenilen bilgiler zamanla unutulur. Öğreticinin görevi öğrencilerde ilgi ve gereksinimi uyandırmaktadır. Öğretici öğrencilerinin ilgi ve gereksinimlerinde eğitim psikolojisinin incelemelerinden yararlanır. Bunlar öğrencilerin genel özelliklerini, bireysel ayrılıklarını yani bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişim farklarıdır. Öğrenme rastlantıya bırakılmaz. Öğrenme yaşantıları planlamaya gerektirir. Öğreticiler amaçları, içeriği, araç gereci dikkat alarak öğretimin etkin olmasını sağlarlar. Etkin öğretmede eğitim psikolojisinin verilerinden yararlanılır. Kişilik gelişimi. Bireyin yaşamının mutlu olması tutarlı kişiliği gerektirir. İnsanlarla ilişkilerde olumlu ve uyumlu davranılırsa saygı ve sevgi görülür. Uyumsuz davranışlar sorunlara neden olur. Okulun görevlerinden biri de aileyle birlikte tutarlı kişilik geliştirmeye yardımcı olmaktır. Fiziksel gelişim. Eğitilenlerin çocukluk, ergenlik, yetişkinlik olarak çağlara göre gelişimini etkileyen etmenler incelenir. Eğitimi yönden alınacak önlemler de yardımcı olunur. Öğrencilerin gelişim özelliklerinin bilinmesi, eğitim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına önemlidir. Öğretmenler ders verirken öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate almalıdırlar. Öğrencilere gelişim düzeylerinin üstünde davranış kazandırılamaz. Örneğin ilkokul, 1 ve 2. sınıfta ilk çağ ve orta çağ gibi soyut kavramlar kazandırılamaz. Öğrencilerin gelişim özellikleri eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde etkin rol oynar. Ölçme ve değerlendirme. Eğitimin amacı davranış değiştirmedir. Davranış değişikliğini belirlemenin yolları ölçme ve değerlendirmedir. Eğitilenlerin öğrendiklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gerekli araçların hazırlanması, uygulanması, sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi eğitim psikolojisinin diğer bir çalışma alanıdır. Sınıf yönetimi. Okullarda öğrenme sınıflarla gerçekleşir. Her sınıfın kendine özgü ortamı vardır. Ortamı etkileyen nedenler öğretmenin başarısını azaltır, çoğaltır. Sınıfı yönetmek, disiplini sağlamak için öğretmen iyi bir lider olmalıdır. Genel psikoloji ve sosyal psikoloji ilkelerinden yararlanılarak bazı ilkeler öğretmenlerce sınıfa uygulanır. İnsan nedir? İnsan, kültürel değerler yaratan, toplumsal kurallar koyan, duygusal, zihinsel, devinimsel güçleri olan, diğer canlılardan üstün yaratılmış bir varlıktır. İnsan var olduğundan günümüze değin çeşitli aşamalardan geçmiştir. İnsan yaşamını devam ettirebilmek için sürekli uğraş verir. Zihinsel güçlerini kullanarak yeni değerler yaratır. Öğrenir, öğretir. Amaçları farklı da olsa ilkel ve çağdaş Türk toplumlarda insanın eğitilmesi için çaba gösterilir. İlk insanlar taştan aletler yapmış, aletler keskinleştirilmiş ve mükemmelleştirilmişlerdir. Taş bıçak yapmak için yüzlerce yıl uğraşılmıştır. Çakmak taşından bıçak yapabilmek için büyük bir ustalık isterdi. Aletler önemli olmaya başlandı. Çünkü insan emeğinin ve zamanın değeri anlaşıldı. Aletler önem kazandı. İnsan yiyecek için önceleri avlanmış, toprağa işlemiş, seralar yapmıştır. Barınmak, soğuktan, kar fırtınalarından, sıcaklardan korunmak için mağaradan çıkarak tahta evler, kerpiç evler, apartmanlar ve gökdelenler inşa etmiştir. Yazının icat edilmesiyle yapıtlar yazılmıştır. Ulaşım ve haberleşme araçlarının gelişmesi iletişimi kolaylaştırmıştır. Dünyamız küçülmüştür. 50 yıl önce bir kıtadan diğerine gelen gemiyle 3 aydan gidilirken günümüzde 5-10 saatte ulaşılmaktadır. Dünyanın bir yerinde meydana gelen bir olay anında duyulmakta, izlenmekte, yorum yapılmaktadır. Olgular ortak olup birbirini etkilemektedir. Doların yükselmesi, düşmesi insan yaşamını etkilemekte, yaşamı karmaşık hale getirebilmektedir. İnsan gereksinimleri sürekli artmaktadır. Yaşam, karnını doyurma ve geceyi geçirecek bir yerden öte, beslenmede, barınmada, ulaşımda, eğlenmede yeni gereksinimler, yeni sorunlara yol açar. 10. yüzyıla değin okuma yazma zorunlu değildi. Yaşam devam ettirebilmek için kırsal kesimin okula gitmesi de gereksinim değildi. 14-15. yüzyılda zorunlu eğitim başladı. 19-20. yüzyılda teknik eğitim, yüksek eğitim gelişti. Çağımızda bilgi patlaması nedeniyle uzmanlaşma zorunlu oldu. Her insan farklı meslekler için uzun süreli eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin gelişim dönemlerini bilmek, öğretmenlerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Öğretmen adayları eğitecekleri öğrenci grubunun gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenci gruplarının özelliklerini bilmek, eğitim programlarının hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenlerle eğitim bilimleri içinde psikoloji en önemli yer almaktadır. Öğretmenlerse anne, babalar, çocukları tanımak, sorunların çözümü için psikoloji biliminin verilerinden yararlanmaktadırlar. İnsanı tanıtmak için psikoloji bilmek gerekmektedir. Gelişim psikolojisinde temel kavramlar nelerdir? Bireyin gelişiminde zihinsel ve fiziksel olgunlaşma doğrultusunda oluşan değişikliklere büyüme denir. Büyüme yatay ya da dikey olabilir. Bireyin gösterdiği davranışların karmaşıklığı dikey, güçlülük ve karmaşıkların artması yatay büyümenin göstergesidir. Bireyin bedensel büyümesi, sayıları öğrenip matematik yeteneğinin artması gibi. Boyunun uzaması, kilosunun artması büyümedir. Büyüme uzun sürer. Büyüme esnasında oluşan değişiklikler davranış değişikliğine neden olur. Vücut değişir. İç organlarda, sindirim sistemine, metabolizmada büyük değişiklikler olur. Çocuklarla ilişkileri olan anne, baba, öğretmen ve diğer yakınların bu değişmeleri bilmeleri gerekmektedir. Toplumsallaşma ve olgunlaşma. Bebeklik çağının özellikleri nelerdir? Yeni doğan bebek 40-50 cm boyundadır. Ağırlığı 2.26 kg'dan 4.8 kg'a kadar değişebilir. Ortalama ağırlık 3.17 kg'dır. Doğumdan bir yaşına değin gövde en hızla büyüyen alandır. Büyüme hızı, sosyoekonomik koşulları ve beslenmeye büyük ölçüde bağlıdır. Bu nedenle 0-2 yaş beslenmesi çok dikkat edilmelidir. Çocuğun oksijen, ısı kontrolü, uyku ve beslenme gereksinimleri düzenli olarak yerine getirilmelidir. Başlangıçta çocuk kendini diğer objelerden ayırt edemez. Gelişim içinde duygusal motor davranışlar görülmeye başlar. Gülerek battaniyeyi kendine doğru çeker. Çocuk zamanla uyarıcı etkenlere bağlı olarak bir hareketi sürdürebilir veya yenileyebilir. Oyuncağı raftan indirir. Babasının çakmağını aynı yerden alır. Çocuk keşfetmenin yanında yaratmaya, zihinsel kombinasyonlar yoluyla yeni araçlar üretmeye başlar. Çocuğun emeklemesi, oturması ve ayakta durabilmesi olgunlaşmayla oluşur. Ortalama olarak bebekler 3-4. aydan itibaren destekle 1 dakika oturabilirler. 7-8. aydan itibaren yardım almadan oturur. Ortalama emekleme yaşı 34 haftadır. Eller ve ayaklar üzerinde çocuk tek başına 48. hafta dolaylarında ayağa kalkar. 52. hafta dolaylarında yürür. 13-14 aylıkken acemice yürür. 18 aylıkken yardım almaksızın merdivenlere inip çıkabilir. Yerdeki oyuncağı çekebilir. 2 yaşına geldiğinde objeleri düşürmeden alabilir. Bebekler bir ay sonra bah, pah, ga, da gibi heceleri söyleyebilirler. 3. aydan itibaren annelerinin sesini diğer seslerden ayırt ederler. Çocuk 12-15 aylıkken ilk sözcüğü söyler. Bu çağda iletişim mırıldanmalarla, mimiklerle, ağlama biçimleriyle görülür. 5 ve 6. aylarda tek heceli anlamsız sözcükler olur. Heceleme yaşı 3-12 arasındadır.